tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırtlık hocamızla birlikteyiz. Çaylarımız önümde. Önümüzde hocam, umuyorum dinleyicilerimizin de çayları önündedir. Hoş geldiniz, merhabalar Güray hocam.
Merhabalar Sedat Bey.
Güracığım, şimdi bu devam edeceğiz. Lale Devri'ne doğru gidiyoruz. Bugün değerli dinleyicilerimiz, kronolojik akışımızı sürdüreceğiz hocamızla birlikte. Ancak öncesinde hep olduğu gibi sorularınız, yorumlarınız var. Onları alacağız sizden. Bir kitap armağanımız var yine. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış. Güracığımız tanıtacak. Bütün bunlar için yapmanız gereken basit: 463-3419 463-3421 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve hemen hocama soruyorum. Bu hafta şanslı dinleyicimize hangi kitap armağanımız olacak Güray'cığım?
Bugün tarihli ilk dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından bir el kitabımız var. Çok da güncel bir konuyla ilgili. Kıbrıs Adası'nda ilk Türk hakimiyetini konu alıyor kitap. Kıbrıs'ta ilk Türk hakimiyeti, Memlük-Kıbrıs ilişkileri adlı eseri ilk dinleyicimize hediye ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Gerçekten şu anda da Akdeniz'in doğusunda ve Akdeniz'in tam da yüzen gemisi hüviyetinde olan Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethi bu kitapta çok güzel bir şekilde bilimsel akademik dille, araştırma ve ana kaynaklara dayalı olarak ele alınıyor. Kıbrıs bizim 800 yıldır bağımızın bulunduğu bir adadır. Anadolu Kıbrıs'sız hiçbir zaman olmamıştır. Türklerden önce İslam tarihi boyunca da Kıbrıs'la Doğu Akdeniz'in sürekli ilgisinin olduğunu görüyoruz. İslam tarihinden önce de Büyük İskender'in devletinde, Roma devletinde, Fenike döneminde, eski çağlarda dahi Kıbrıs Adası her zaman için Doğu Akdeniz'in kilidi ve çok önemli bir yere sahip olmuştur. Jeopolitik durumu Kıbrıs'ı vazgeçilmez kılmaktadır Anadolu açısından ve Anadolu'nun güney bölgesinin, Doğu Akdeniz bölgesinin güvenliği açısından gerçekten de hayati önemini bugün de sürdürmektedir.
Hocam ikinci
önemi araştırma de giderek, evet, artmaktadır. Güncel bir mesele olarak da devam etmektedir. Bunu görüyoruz.
İkinci araştırma gemimizde, sondaj gemimizde herhalde açıldı son haberlere göre. Yavuz adındaki gemimizde.
Zaten üçüncüsü.
Üçüncü, oluyor. Evet, üçüncüsü hocam. Oluyor. Bu anlamda bu kadar önemli bir ada Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 1974'te şehitlerimizin, rahmetli analım hocam.
Evet, Kıbrıs'ın fethinde şehit olan ve gazi olan, öncesinde ve sonrasında Kıbrıs Adası'nın alınması yolunda Hala Sultan'dan Lala Mustafa Paşa'ya kadar ve Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ederek başlıyorum bu kitap vesilesiyle de. Bir kere dinleyicilerimize Kıbrıs Adası ile ilgili birkaç hususu da özellikle çok iyi bilmelerini tavsiye ediyorum. Uluslararası hukuk şu anda Kıbrıs Adası ve Ege Adaları'nda yaşanan olaylar açısından baktığımız zaman Türkiye'nin ilan etmiş olduğu ve uluslararası hukuka uygun olarak talep etmiş olduğu haklar uluslararası hukukun, sözleşmelerin bağlayıcı hükümleridir. Ve Türkiye bu haklarını savunurken adeta savunması suçmuş gibi açıklamalar yapılması tarihi belgelere, hukuka ve gerçekten de uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Türkiye çok haklı bir şekilde kendi uluslararası haklarından doğan, tarihten gelen hukukunu savunmak zorundadır ve bunun çabasını yürütmektedir. Bütün dinleyicilerimiz de bunun farkında olmalıdır. Çünkü bu gerçekten uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmesi gereken bir meseledir. Kıbrıs ve civarında gelişmeler buna uygun olmak zorundadır. Yine Ege'deki gelişmeler de bu hukuka ve tarihten gelen mirasa uygun olmak zorundadır. Aksi takdirde Türkiye kendi istiklalini, bağımsızlığını savunamaz hale gelebilir ve saldırılar gittikçe Anadolu'nun ortalarına güvenli olmayan bir bölge haline gelmesine de sebep olabilir. Hedef haline getirebilir yani Anadolu'yu. Ve nitekim bunun çabası içerisinde olmuştur. Osmanlı Devleti de daha öncesinde de adalar ve Kıbrıs Akdeniz'e gemi çıkarabilmenin de yegane şartıdır. Özellikle bunu belirtmemizde yarar var. Kıbrıs'ın fethi sırasında bir anekdot var. Canbolat Gazi, Mausa'nın fethini gerçekleştiren bir ordu komutanıydı. Mausa kuşatması sırasında. 1 Ağustos tarihinde Kıbrıs fethedildi. Kıbrıs'ın fethiyle ilgili dinleyicilerimize şu suali sormak isterim. Şimdiye kadar hiçbir anma yetkinliği duydular mı? Oysa Kıbrıs'ın fethi sırasında 60 bin ila 100 bine yakın birbiri ardınca devam eden savaşlarda şehit vermişizdir. Yani bu 100 bine yakın şehit sayısını unutmamak gerekiyor. Kıbrıs'taki şehitliklerin, Osmanlı'dan kalan şehitliklerin günümüze kadar birikmiş bir geniş alana yayıldığını, güneyde de şehitliklerimizin olduğunu unutmamalılar. Canbolat Gazi'nin hayatını bilmelerini tavsiye ediyorum dinleyicilerimize. Canbolat Gazi'siz Kıbrıs anlaşılmaz. Hala Sultan'sız Kıbrıs anlaşılmaz. Başka pek çok olay vardır Kıbrıs'ın tarihinde. İbretlik olaylardır bunlar. Osmanlı hükümdarı Kıbrıs'ın fethinden sonra bütün ülkede, bütün Osmanlı'nın hakim olduğu eyaletlerin hepsinde şenlikler düzenlenmesini emretmiştir. Bu kadar önemlidir. Yani adalar açısından da benzeri şeyler yapılmıştır. Dinleyicilerimize bu önemli konudaki güzel eserde ilk arayan dinleyicilerimize hediye etmiş olacağız.
Çok güzel bir kitap yine değerli dinleyicilerimiz. Her hafta söylüyorum ama baskısı da çok güzel. Cilt kapak. Memlük-Kıbrıs ilişkileri. Memlük dediğimiz zaman Mısır anlıyoruz. 463-34-19 463-34-21 telefon numaralarımız. Az sonra Güray hocamızla ana konumuzda sohbetimize başlayacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta ondan önceki haftaki programlarımızda hocamızın şöyle bir tespiti olmuştu. Bir dikey hareket sonra yatay bir harekete dönüştü. Osmanlı İmparatorluğu, Cihan Devleti Osmanlı anlamında ve sonra düşüşe geçti. Yani inişe geçti. Bir grafik gibi anlatmıştı hocamız. Burada duraklama dönemi adıyla anılan, müfredatta da yer alan bir kavram var. Hocam bu kavram yerinde ve doğru mudur?
Evet, İbni Haldun'un bir tarih teorisi var. Devletler insanların hayatına benzer bir süreç yaşarlar. Bu büyük devletler için genel geçer bir ifade olarak da örnek gösterir. Burada örnek gösterdiği devlet İbni Haldun 15. yüzyılda Endülüs'te ve Kuzey Afrika'da yaşamış bir bilgindir. Selçuklu Devleti'ni örnek verir kitabında, Mukaddime adlı eserinde. Der ki Selçuklu Devleti önce bir bey tarafından, Selçuk adında bir bey tarafından kuruldu. Daha sonra büyük bir dünya cihan devletine dönüştü. Büyük bir imparatorluk oldu. Ve olgunlaşma yaşadı. İhtiyarladı, parçalandı, öldü der. Yani büyüdü, dünyaya hakim oldu. Ama ondan sonra parçalanarak, işte duraklamadan sonra parçalandı, yıkıldı diye anlatır. Ve Selçuklu'nun yerine kurulan devletleri de sıralar. Osmanlı Devleti gerçekten bir beylik olarak doğmuş. Baktığımızda olgunlaşma, gelişme süreci yaşamış. Zirve çağına ulaşmış 16. yüzyılda. 17. yüzyılda iç problemleri başlamış. 18. yüzyılda artık hastalıkları çoğalmış. 19. yüzyılda hasta adam denilmiş ve bu tabii ki başkaları tarafından denilmiş olan bir tabir olmakla birlikte Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına doğru gitmesi veya yıkılışı da 19. yüzyıldaki gelişmelere dayanmaktadır. Böylece biz şunu ifade edebiliriz. Devletler, milletler tarihlerine ne kadar bilinçle, ibret alarak bakarlarsa o kadar çok uzun yaşama, bağımsızlıklarını koruma bilinciyle hareket ederler ve önleri açılır. Türk devletlerinde bir devamlılık vardır. Genel anlamda da bunu dinleyicilerimize delilleriyle, örnekleriyle anlatabiliriz. Sancak devamlılığı vardır. Devletlerde millet devamlılığı esastır. Yani bir devletin adının değişmesi diğerinin onun devamı olmadığını göstermez. Tam aksine çok daha fazla benzeşimler ve miraslardan bahsedebiliriz. Karahanlı Devleti'nin devamı büyük oranda Büyük Selçuklu Devleti'dir. Selçuklu Devleti'nin devamı Türkiye Selçuklu Devleti'dir. Memluklulardır, Eyyubilerdir, Harizmşahlardır. Yine Türkiye Selçuklu Devleti'nin yerine onlarca beylik kurulmuştur Anadolu'da ama bunlardan bir tanesi hepsini birleştirerek mirasa sahip çıkmış ve devletteki sistemi, o kendisinin almış olduğu, beylikten almış olduğu hukuki devamlılığı büyük bir devlete dönüştürmüştür. Osmanlı Devleti'ne, Büyük Osmanlı Devleti dedirtmiştir. Devleti Aliye lakabını verdirmiştir. İşte o Devleti Aliye tabiri Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar kullandığı bir tabir. Yani biz Osmanlı'ya durakladı desek de o Devleti Aliye'dir. Geriledi desek de Devleti Aliye'dir. 19. yüzyılda da Devleti Aliye'dir. Aslında Devleti Aliye her zaman bir adım ileri gitmeye çalışmıştır ve gitmiştir de. Bu koşma hızını yavaşlattığı anlamına gelir. Bu duraklamak mıdır, gerilemek midir? Bu tartışılabilir. Yani siz bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Evet. Bir dünya içerisinde gelişme olayının göreceliliğinden bahsedebiliriz. Daha az koşmuş, bazı konularda ihmalkarlıklar yaşanmış veya
sıkıntılar olmuş.
Evet, hocam. Siyasi veya coğrafi anlamdaki genişlemeler ya da daralmalar, işte toprak kaybetmeler. Bunlar birer kıstas olarak kullanılırsa, evet, duraklamalar, genişlemenin yavaşlaması veya toprak kaybı da gerilemenin delili olarak gösterilmiştir. Tarihçiler burada bazı kıstaslar, kriterler geliştirerek bu kararları veriyorlar. Sosyal tarih açısından Osmanlı Devleti ilerlemiştir aynı çağda. Yani 19. yüzyılın başlarında Lale Devri'nde Osmanlı Devleti yenilikçi bir yapıya doğru iç reformlar açısından yeni bakış açılarına doğru evrilmiştir ve ordu sisteminde, toprak sisteminde ve hatta toplumsal düzenin temeli olan kanunlarda çok önemli reformlar yapılmıştır. Kanunlar, toprak düzeni ve yönetim anlayışında, teşkilatında da önemli değişikliklerin başladığını söyleyebiliriz. Lale Devri adı bunu temsil eder. Yani Osmanlı Devleti yükselişte bir kılıç devri yaşıyordu. Ama bu koşmanın yavaşlamaya dönüştüğü ya da ilerlemenin hız olarak biraz daha yavaşladığı dönem Lale ile temsil edilmiştir. Çok dikkat çekici şekilde. Lale Devri bir 30 yıllık dönem değildir. Lale Devri 12 yıllık bir dönemdir. 1718'den 1730 yılına kadar devam eden 12 yıllık dönemi temsil eder. Birçok belki dinleyicimiz Lale Devri denilince böyle asırlar süren bir çağmış gibi veya işte 30-50 gibi yıllar akla getirebilir. 10 yıllık bir dönemden bahsedebiliriz yaklaşık.
Fakat hocam geçen haftaki programımızdan ve önceki haftaki programımızdan döneme ilişkin Karlofça, İstanbul ve Pasolofça anlaşmalarını anlatırken genel tarih anlayışının ötesinde bazı çözümlemeleriniz oldu. Bunu biraz Lale Devri anlamında açmanızı rica edeceğim. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman Han'ın olsun, Yavuz Sultan Selim Han'ın olsun, seferlere çıkışı ve bir dönem gelip artık Osmanlı sultanlarının seferlere çıkmayışının altında dünyadaki değişiklikler, savaş teknolojisindeki değişiklikler, iktisadi değişiklikler, yani değişmeyenin ta kendisinin değişim olduğunu fikrini ifade ettiniz. Hocam bunu biraz açar mısınız? Yani çekindiklerinden, korktuklarından değil ama dünya değiştiği için galiba sultanlar.
Birçok sebep var. Evet. Hükümdarlar kafes sistemiyle yetiştiriliyorlar. 1. Ahmet'ten itibaren başlayan Sultan 1. Ahmet'in yayınlamış olduğu 1603 tarihli ferman ile başlayan bir şimşirlik usulü var. Şimşirlik dediğimiz yer şehzadelerin saray içerisinde belli bir bölümden dışarı çıkamaması ve orada işte hocalarının, ağaların gözetiminde kafes içinde eğitimden geçirilmeleri, sarayın belli bir bölgesinde dolaşma haklarının olması adeta göz hapsi gibi bir eğitimle dünyanın farklı bölgelerine görevlendirme yapılamayan, ülkenin sorunlarına vakıf olamayan, haberdar olmayan, dışarıda ne olup bittiğini bilemeyen bir şehzade herhangi bir şekilde kendisine doğru gelen iki tane yeniçeri gördüğünde acaba kellemi almaya mı geliyorlar diye zanda bulunabiliyordu. Çünkü bu gerçekten de birçok defa tekrar eden bir olaydı. Ve şehzadeler her defasında kendi yanlarında olan bir başka şimşirlikte bulunan şehzadenin boğdurularak vefat ettiğini görebiliyorlardı. Bu şehzadelerin çok iyi yetişememesine neden olan bir sistemdi. Yani padişahlık çok önemli bir cihan hakimiyetini temsil ediyor Osmanlı Devleti bu çağda. Ve kafesten çıktıktan sonra hızlı bir eğitimden geçirilerek dünyayı tanıması sağlanmaya çalışılıyordu hükümdarın. Ve bu arada tabii naib-i saltanat dediğimiz bir takım kişiler, ya valide sultan veya vezir-i azam, bir devlet erkanı konuyu ele alarak idareyi maslahat yapıyordu. Osmanlı Devleti'nin sorunlarını çözmeye çalışıyordu. İşte 17. yüzyılın son yarısında, son 25 yıllık döneminde yaşanan büyük savaşlar, o işte 1683-1699 yılına işaret etmiştik geçen programımızda. 16 yıl devam eden Kutsal İttifak Savaşları, Osmanlı Devleti'nin sadece içeride değil dışarıdan da büyük bir saldırıyla karşılaşmış olması çok büyük bir yük ortaya çıkardı. Maddi ve manevi olarak Osmanlı Devleti'nin çöküşünde büyük ekonomik zararlar görmesinde etkili oldu. Sultan II. Mustafa Han'ın çok ilginç bir fermanı var. Ticareti belli noktalarda yasaklayan ve ticaret kotası koyan, ithalatı yasaklayan ve ticaret ile ilgili sınırlandırmalar getiren ferman çok dikkat çekicidir.
Hocam sanki bugün kavramlarıyla gümrük yani duvarları
Osmanlı
gibi.
Osmanlı Devleti'nin çöküşünde ekonomik çöküş, büyük savaşların kayıpları, toprak kaybıyla neticelenmesi, moral bakımından da bir çöküş ortaya çıkarmaya başlamıştır. Sultan Ahmet, 3. Ahmet tahta çıktığında 1703 yılından itibaren derhal ticaretle ilgili yeni fermanlar getirmiş. Özellikle İstanbul gibi Anadolu'nun kıyısındaki ve Akdeniz'deki limanlarda narh usulünün yenilenmesini istemiştir. Narh usulü denetlemedir. Yani ticarette siz kendi keyfinize göre vergi alıp almamazlık ya da zam yapıp yapmamazlık yapamazsınız. Devlet fiyata bir üst sınır çeker ve bunun dışında bir satış yapamazsınız. Çünkü sizin üretiminizin geldiği noktadaki vergi bellidir. Yani maliyet bellidir. Satış yaptığınız yerdeki kira ve vergi miktarı bellidir. Onun üzerine koyabileceğiniz zam bellidir. Devlet standart belirlemiştir ticarette. 3. Ahmet gerçekten de bu denetimi sağlayarak, ayrıca İstanbul pazarındaki vergi vermeyen esnafın da vergilendirilmesiyle ilgili talimatlar, emirnameler yayınlayarak ticaret düzenini yeniden sağlayan kişidir. Baktığımızda 2. Mustafa ticarete sınırlar getiren bir kişi olarak, hatta yasaklayan bir kişi olarak anılabilir. Ama 3. Ahmet bunu biraz daha yenilemiştir. Ticaret alanında gediklik usulünün başlaması işte bu döneme denk gelmektedir. Yani
hocam,
Osmanlı Devleti'nde gediklik sistemi daha önceden de vardı.
Hocam benim burada sormak
ama
istediğim...
bu dönemde artmıştır diyebiliriz.
Ve merak ettiğimi konuşayım. Şehzadelerin eğitiminde daha öncekilere göre bu kafes sisteminden dolayı sorunlar olmuş olabilir. Ancak iç ve dış koşullar da şehzadelerin, dolayısıyla daha sonra sultanların tavırlarında ne derece etkili olmuştur? Yalnızca bir şimşirlik sistemine mi dayanmaktadır konu? Yoksa artık teknoloji değişmiştir? Ülkede enflasyon olmuştur. Az önce ekonomik koşulların zorluğunu aktardınız. Buradaki ilişkiyi nasıl çözümlüyorsunuz, nasıl kuruyorsunuz Gürel Hocam?
Osmanlı hükümdarları gerçekten yer yer yani cesur şahsiyetler. Bunu ben tekrar ifade edeyim. Şemsirlik'te de yetişse, kafeste de yetişse. Gazadan bahseden Sultan II. Mustafa'yı her zaman örnek veririm. Evet, ticaretle ilgili bir ferman yayınlamıştır ama gaza sözü veriyor. Tahta geçer geçmez kendisinin yayınlamış olduğu bir ferman var. Orada bir adeta eylem planı yapmış. Yani buna baktığımızda II. Mustafa'nın yapmış olduğu açıklama tamamıyla gaza esasına dayanıyor. Sultan Osman, Sultan Orhan, Yıldırım Beyazıt Han, Fatih nasıl yaptıysa aynısını yapacağım diyor. Ve kendisini de bu şekilde taahhüt altına koyuyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin ekonomisi bozuldu, yok efendim ordu gücümüz zayıfladı gibi bir açıklamayla işe başlamıyor. Tam aksine yeniden canlandıracağım, eski yükselişteki heyecanı taşıyorum mesajı veriyor. Bütün Osmanlı hükümdarlarında aslında genel anlamda baktığımız zaman az ya da çok bu duygu, düşünce vardır. Beğenelim, beğenmeyelim. Hiç beğenmediğiniz padişahı söyleyin. Ben size söyleyeyim onun fermanlarını. Bakarsanız ki orada Osmanlı Devleti'nin devlet-i aliye olduğunun ifadesi vardır. O devlet-i aliyenin başıdır. Osmanlı Devleti'nin sahibidir, lideridir, hükümdarıdır ve aile olarak görür bütün hakim olduğu sahayı. O ailenin temsilcisi de o aileyi korumakla yükümlüdür. Çünkü Türk devlet geleneğinde devletin en küçük yapısı ailedir. Aileyi devlet gibi görür bizim kültürümüz, geleneğimiz. Devletin en küçük birimidir aile. Dolayısıyla hükümdar o aileyi temsil eder. Yani bütün hakim olduğu milletlerin tamamına ailesi gözüyle bakıyor. Hristiyanına, Yahudisine, Müslümanına ailenin üyesi olarak bakıyor. Benim bir çocuğum var, biri Hristiyan olmuş diyor. Bir tanesi Yahudi olmuş, biri Müslüman olmuş. Ama ben hepsini temsil ediyorum gözüyle. Tabii bir hukuk anlayışıyla bakıyor. Millet sistemine göre hepsine hakkını adaletle veriyor.
Dağıtıyor. Hocam bir ara vereceğiz. Şimdi bir nefesleneceğiz ama yine çok kısa bir sorum daha olacak size. İslam öncesi Türklerdeki kök Tengri'de kutup olmak, yani Tanrı tarafından kutsanmış ve görevlendirilmiş olmak, Türklerin İslam'a geçişinden itibaren zillullahu fil arz, bu dönem için şehzadeler, sultanlar unuttular mı Gürel Hocam bunu?
Tabii baktığımızda hükümdarlar gaza tabirini kullanırlar. Kendileri için El Gazi lakabını kullanırlar ve bir takım lakaplar alırlardı. Osmanlı hükümdarının hiç savaşa gitmeyeninde bile yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı bir takım lakaplar alanları vardır. Vezir-i Azamlara da lakaplar verilirdi. Kendilerinin Halifetullah ya da Zillullah fil Arz gibi, bu sözcüklerin anlamını hemen açıklayalım. Dinleyicilerimize garip gelebilir. Tanrı'dan kut almak, yani görevin, hükmün, hükümdarlığın ilahi bir şekilde kendilerine nasip edildiğini, nasip olduğunu ifade eden bir tabirdir. Bu İslamiyet'te ve İslamiyet öncesi Türklerde görülen bir usul. Adeta kendilerine yeryüzünün idaresinin, yani hakim oldukları devletin bir şekilde nasip olduğunun ifadesidir. Bir de şöyle bir lakabı vardır. Osmanlı hükümdarlarının tamamında bu vardır. Sahibi memleketi mahruse. Bu şu demek. Vatanın emaneten idaresinden sorumlu kişi. Emaneten idaresi.
Ama emanet hocam.
Yani hükümdar kendisini de emanetçi olarak görüyor. Evet. O emanetin bekçisi olarak görüyor. Hükümdar o toprağın gerçek sahibi ben değilim diyor. Bana emanet olarak verildi. Yani devletin korumakla yükümlü olduğu, milletin üzerinde yaşadığı toprağa, bugün vatan dediğimiz toprağa, hükümdar emanet gözüyle bakıyor ve korunması gereken bir emanet olarak davranıyor.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz, Lale Devri ile devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 3421 ve 9312 463 3419.
Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, ve çok ünlü bir dönem hocam. Adından mı kaynaklanıyor? O esnadaki yaşantıdan mı kaynaklanıyor? Lale Devri.
Lale Devri ile ilgili Osmanlı döneminde bu kavram çağında ortaya çıkmıştır. Bir özellik görülüyor. Lale tabii Osmanlı Devleti'nden önce de var olan bir çiçek türü. Lale adıyla bildiğimiz bir çiçek adlandırması var. Bu çiçeğin ana vatanı neresidir tartışması da günümüzde devam eder. İşte Anadolu'dur, yok Balkanlardır, Orta Doğu'nun başka yerleridir, Hindistan'dır şeklinde. Her yere gittiğimizde...
Hatta hocam biz, roman var.
Yani arkeolojik yani eserlerde, evet. Yani tarih zaman dilimi içerisinde Orta Doğu'daki büyük şehirlerde kalmış olan tarihi figürler içerisinde Lale'yi görebiliyoruz. Lale figürü çok tarihsel bir figür. Akdeniz dünyasında var. Lale devrinde Osmanlı Devleti'nin böyle bir bitkiyi başkentte, İstanbul'da çok sık olarak devlet kademesinin, yani devlet erkanının yaşadığı yerlerde yaygın bir şekilde ekmesi, yaygın hale getirilmesiyle ilgili politik bir tercih olduğunu gösteriyor. Ve damat İbrahim Paşa özellikle bu dönemin sadrazamı, 12 yıl sadrazamlık yapmıştır. Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın ülkeyi bahçelerle ve lalelerle güzelleştirme düşüncesi. Sanatsal bakımdan da baktığımızda İstanbul'u, başkenti yabancıların gözünde güzel bir şehre dönüştüreyim diye köşkler yaptırıyor. Hatta İstanbul'da yangın çıktıktan sonra büyük bir tahrip meydana gelmişti. Bütün bu tahribin yerine güzel saraylar yaptıralım, sokaklar, pazarlar güzel olsun, lalelerle dolsun. Ve Boğaz'ın etrafında, özellikle Yarımada bölgesinde lalelerin çok sık ekildiğini görüyoruz. Lale Devri ismiyle Ahmet Refik Altınay çok popüler bir kitap yazmıştır. Osmanlı döneminin tarihçisi ve Cumhuriyet tarihimiz döneminde de, yani 1930'lu yıllarda da çok tanınan bir akademik hayatı da olan kişiydi.
Hocam Türk tarih
Ahmet kurumumuz... Refik Altınay'ın Lale Devri eseri biraz daha tanınır hale getirdi diyebiliriz.
Popüler Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan varsa hocam önümüzdeki hafta dinleyicilerimiz...
Lale Devri ile ilgili Türk Tarih Kurumu'ndan da çıkmış olan eserler var. Onlardan hediye edebiliriz dinleyicilerimize, ileriki programlarımızda getirelim. Lale Devri
hocam,
üzerine araştırmalar var. Çok sayıda akademik çalışma var. Geçen yıl 2018 yılı itibariyle Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın ve Lale Devri'nin göreve gelişinin 300. yıl dönümüydü. Bunun anması yapıldı Nevşehir'de. Damat İbrahim Paşa'nın Nevşehirli olmasından dolayı onun zamanında gerçekten Nevşehir'e yapılan eserleri dinleyicilerimiz de bilsinler. Çok önemli eserler yaptırmıştır. Kendi doğduğu, büyüdüğü yere görev yaparak hizmet etmiştir. İstanbul'u, Osmanlı'nın genelindeki gelişmeleri baktığımız zaman etkileyen bir şahsiyet. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın padişaha damat olmasının yanı sıra ülkeye ilk kez matbaanın getirilmesine sebep olması, itfaiye sisteminin kurulması, ki yangınla Osmanlı Devleti'nin başkentinin tahrip olması yabancı temsilcilikler ve ticaret erbabı nazarında güvenilir olmayan, her zaman için yanabilen bir başkent gibi görüntüsü ortaya koyuyor.
Hocam Tanpınar'da yani
itfaiye teşkilatı kurulmuştur. Bir takım başkentin güvenliğine dönük tedbirler alınmıştır. Ticaret güvenliğine dönük de tedbirler alınmıştır. Başkent kapanları yenilenmiştir. Şöyle ifade edelim. Osmanlı Devleti'nin toplumu içerisinde başkente göçü sınırlandıran fermanlar yayınlandığını görüyoruz. Başkente göçü. Hatta İstanbul'a sonradan yerleşenler fermanla sürülmüştür 1722 yılında. 3. Ahmet'in fermanı var İstanbul'a. Şu son 10 yıldan gelenlerin tamamının İstanbul'dan çıkarılması fermanı.
Bu ferman hocam.
Tabii fermandır. Yayınlanmıştır ve bu fermana göre İstanbul'a gece kondu veya başka şekillerde gelenler, sebepsiz gelenler süre sınırıyla sınırlandırılmışlardır. İşleri bitince dönmek zorundadırlar. Yerleşimlerine müsaade edilmemiştir. Çünkü şehrin yapısının bozulduğu, düzenin ve güvenliğin sağlanamadığı gerekçeleri, bir dizi gerekçe var böyle. Bunlara göre İstanbul güzelleşmiştir tabii. Yani
sonuç bu.
Onu söyleyebiliriz. Lale Devri diye anılmasının sebebi de açıktır. Yani keşmekeşlik sona ermiştir. Anadolu'dan hücum sınırlandırılmıştır.
Değerli dinleyicilerimiz, Küre hocamıza ben burada sık sık genel tarih anlayışımız içerisindeki farklılıkları, Profesör Doktor Güray Kırpık'ın farklı yaklaşımlarını, çözümlemelerini soruyorum, merak ediyorum. Sağ olsunlar. Bütün içtenlikte ve bilim insanı dürüstlüğüyle yanıtlıyor. Hocam şimdi yine şöyle bir genel kanı var. Lale Devri yönetimle halkın tamamen birbirinden koptuğu, çelişkiye düştüğü, bir tarafta yokluk, yoksulluk varken bir tarafta işte örneğin Topkapı Sarayı'nda kaplumbağaların üzerine mumların dikilip gece aydınlatmasının dahi yapıldığı bir şatafat dönemi, bir kopukluk ve bir çelişki dönemi olduğu şeklinde bir genel eğilim anlayış var. Yorumunuzu görelim.
Şimdi elbette sorunlar devam ediyor. Askeri bakımdan başarısızlıklar da var. 1718 yılında Osmanlı Devleti 3 ülkeyle yapmış olduğu savaşların sonucu niteliğinde anlaşmalar yaptı. Bunlardan birincisi yenilmiş olduğu yeni savaşlar yaptı. 1716-1717 yılında Osmanlı Devleti Avusturya ile büyük savaşlar yaptı ve mağlup oldu. Avusturya ile Pasarovice şehrinde yapılan bir anlaşma olarak imzalandı ve Osmanlı Devleti ilk kez yeniden topraklar kaybetti. Venedik'le de anlaşmalar yapıldı. Venedik'e karşı Osmanlı Devleti donanması galip gelmişti. Venedik'ten Mora ve çevresini yeniden alınması, Dalmatya kıyılarında da Venedik'e bir üs verilmesi gibi muadil bir anlaşma yapıldığını görüyoruz. Öte yandan Rusya'ya karşı da galibiyet alındığı için Prut Anlaşması'nın şartları yerine getirilmeyince daha sonra İstanbul Anlaşması ve Edirne Anlaşması birbiri ardınca yapılacaktır. Ve Osmanlı Devleti Demirbaş Şarl olayında Lehistan'ı büyük oranda kendisine daha sıkı şekilde İsveç'e kadar olan bölgeyi 12. Şarl'ı kendisine bağladığı için güvenli bir şekilde Polonya bölgesine uğurlamıştır. Yani Osmanlı Devleti ile Deli Petro arasındaki mücadelede Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü koruduğunu ve Rus çarlarının Kırım Hanı'na vergi vermesini şart olarak kabul ettirdiğini görüyoruz. Yani Kırım'a vergi veriyordu Kiev ve Moskova knezleri ve daha kuzeydeki Petersburg'da oturan knez. Bütün o çarlık Deli Petro ve tabii Çariçe Katerin'e vergi veriyordu. Bunu ifade edelim. Böyle Kırım'ın böyle bir özelliği var. Kırım Hanlarına vergi veriyor. Kırım Hanı da Osmanlı Padişahı'na tabi bir şekilde idare ediliyor. Yani Rus Çarı 3. kademe bir tabi bey durumunda muamele görüyordu.
Ve bu dönemde o.
Tabii ki Lale Devri'nde bu çok önemli bir gelişmedir. Ve bunu sağlayan kişi Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'dır. 1711 yılındaki olayı hiç unutmamak gerekiyor. Prut Savaşı ve Barışı Osmanlı Devleti'nin ileriki yıllarda 1774'e kadar bir daha göremeyeceği bir zaferdir. Ve Türk tarihi açısından da gerçekten ibret alınması gereken büyük bir olaydır. Prut Nehri kıyısında yapılmış olan bu zaferde Baltacı Mehmet Paşa'nın...
Hocam tam ikinci, anlamıyla neresi? Bugün itibariyle.
Bugün itibariyle Prut Nehri Moldova ile Romanya arasında akışı devam eden doğal evet. olarak var olan bilinen bir nehir. Prut Nehri ve Ovası'nda yapılıyor savaş. Bugün de biliniyor yeri. Yani ziyaretçiler bölgeye gittiklerinde Karadeniz'in kuzeyinde bu düzlüklerdeki nehri görebiliyorlar ve savaşın güzergahı da biliniyor. Tarihçilerimiz de biliyorlar. Bizler de ziyaret ettik. Ben Prut Nehri'ni 3 kere görme fırsatım oldu. Onu da
şanslısınız
ifade
hocam,
edeyim.
Evet.
Savaşın olduğu bölgeyi de. Ve Katerina'nın Baltacı Mehmet Paşa'yı çadırında ziyaret ederek anlaşmayı imzalaması vesaire, bütün bu olaylar bilinmektedir. Tabii Demirbaş Şarl Osmanlı Devleti'nin himayesiyle 1713 yılında ülkesine dönmüş ve İsveç bölgesine kadar olan sahada Osmanlı tesirini, tabiyetini sağlamış olduğunu görüyoruz. Yani devlete aliyelik devam ediyor. Onu ifade etmemizde yarar var ve Lale Devri'nde devam ettiğini görüyoruz.
Evet hocam, dinleyicilerimizin mesajlarıyla, kitap armağanımızla bugünlük noktalayalım programımızı ve patrona Halil isyanına geleceğiz önümüzdeki hafta. Eğer kısmetse sevgili dinleyicilerimiz.
Lale devrini biraz daha konuşmamızda yarar var. Evet, çok hocam. Önemli bir temel bir dönem ve Osmanlı Devleti'nin yenileşme hareketlerinin başıdır. İşte bunlar üzerinde biraz daha konuşarak sonraki dönemlere doğru temellendirmeyi yapabiliriz.
Hocam zaten programlarımızın 2015 senesinden beri, başından beri bütün tarihsel süreçlere, tarih bilimine yaklaşımınızdaki hepsini bir süreç olarak ele alıyorsunuz. Bir anda bir şey olmaz. Evet. Profesör Doktor Gülay Kırpık Hoca'nın genel yaklaşımı bu. O yüzden Lale Devri'ne de devam edeceğiz önümüzdeki. Gülay Hocam bu hafta Memlük-Kıbrıs ilişkileri, Kıbrıs'ta İlk Türk Hakimiyeti adlı kitabımızı Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkmış. TRT'mize destekle Nida Öztürk'e armağan ediyoruz Gülay Hocam.
Hayırlı olsun Nida Hanım'a, iyi okumalar diliyorum. Güzel bir el kitabı.
Hollanda'dan Belçika'ya aldılar. Geçiyormuş hocam, yoldaymış. İyi evet. Yayınlar diliyor. Saygılarını,
selam selamlarını. Selam olsun, yolu açık diliyor. Olsun.
Selam olsun, yolu açık olsun. Aynen Gülay Hocamızın dediğine katılıyoruz. Ve sadık dinleyicimiz Almanya'dan Aydın Küpeli İstanbul'daymış hocam. Gelmiş, dönmüş ve yine bizi dinlemeye başlamış. Saygılarını, selamlarını evet. Göndermiş.
Bir mukabele, ona da çok selam söylüyoruz.
Hem hoş geldi hem hoş gitti.
Hoş diyelim. Geldi programımıza.
Evet hocam, hoş
programımızın
geldi
programımıza. Birkaç böyle müdavimi, ortağı var diyelim dinleyicilerimize artık.
Hep birlikte.
Programımızın evet. İçeriğinde yer alıyorlar. Sağ olsunlar.
Bir dakikada geçtik süremizi değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Gülay Kırpık Hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağolunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun.
Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla.
Tarihinin izinde.